Ayrım 5.
3842 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin ilkeler, yöntemler, sorunlar ve öneriler. Yazanlar: Avukat Volkan Alposkay, İzmir Barosu Başkanı. Avukat Hürrem Şahinci, Aydın Barosu Başkanı. Avukat Tuncer Yılmaz, Denizli Barosu Başkanı. Avukat Hüseyin Erkenci, Manisa Barosu Başkanı. Avukat Birdal Ertuğrul, Muğla Barosu Başkanı. Avukat Koray Atak, Uşak Barosu Başkanı. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 3842 sayılı kanunla değişen 138, 139, 140, 142 ve 146. maddeleri gerek hazırlık soruşturmasında gerekse son soruşturmada avukatlara ve barolara bazı yükümlülükler getirmektedir. Bu maddeler 3842 sayılı yasanın öteki maddeleriyle birlikte ele alındığında 1-12-1992 gününden bu yana İzmir, Denizli, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla barolarınca yapılan uygulamayla ilgili tespitler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır. A. Soruşturma sırasında yakalanan kişi veya sanıklara baronun müdafi tayini 138. maddede düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle koşulları var ise yakalanan kişi veya sanığa soruşturmanın yapıldığı yer barosunca müdafi tayin edilecektir. Bu konuda barolara takdir hakkı tanınmamıştır. Madde bu haliyle baroların anayasada ve 1136 sayılı yasada belirlenen kuruluş amaçlarını ve yapısını zorlamaktadır. Ayrıca baronun müdafi tayininde uygulayacağı yöntem belirsizdir. 1136 sayılı avukatlık kanununun 62. maddesine göre avukatlar baro organlarının yasalara uygun olarak verdikleri görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. O halde müdafi talebi halinde baronun takdir yetkisi nasıl yok ise, baroca müdafi olarak görevlendirilecek avukatın da işi reddetme hakkı bulunmamaktadır. Çünkü hazırlık soruşturmasındaki avukatın görevi kamu hizmeti niteliğinde olup, avukatın işi reddetme hakkı yoktur. Bu kuralın tek istisnası şudur ki, avukat böyle durumlarda avukatlık kanununun 38. maddesindeki koşullar varsa ancak o zaman işi reddedebilecektir. Öte yandan özellikle hazırlık soruşturması aşamasında kişilerden gelecek müdafi istemlerinin derhal karşılanabilmesi için baroca görevlendirilecek avukatın nasıl temin edileceği, kendisine tebligatın nasıl yapılacağı gibi sorunlar pratikte çözümsüz kalmaya mahkumdur. Barolarımızın bu güçlükleri aşabilmek için konumlarına göre öncelikle gönüllülük, olanaksızlık halinde zorunluluk yöntemlerini benimsemiş ve uygulamaya koymuşlardır. Buna göre A. İzmir ve Denizli baroları gönüllü olarak baroca müdafi tayin edilmek isteyen meslektaşlarımızın yazılı başvurularını almışlardır. B. Gönüllüler arasında oturdukları semtler dikkate alınarak her gün için biri koordinatör olmak üzere yeterli sayıda avukattan oluşan aylık görev çizelgeleri hazırlanmıştır. Denizli Barosu'nda koordinasyonu yönetim kurulu üyeleri yapmakta ve çağrı cihazlarından yararlanmaktadırlar. Koordinatör avukatların aylık görev çizelgeleri mahkemelere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Müdürlüklerine ve İl Jandarma Alay Komutanlıklarına iletilmiştir. C. Zabıta birimleri istemlerini koordinatör meslektaşa bildirmekte, onun bir müdafi görevlendirmesi sağlanmaktadır. D. Koordinatör o günün görevlileri arasında müdafi istemini yerine getirmektedir. Uygulamada bu yolla müdafi taleplerinin dikkati çekecek ölçüde az olduğu görülmüştür. E. Müdafi bulunmayan kişilerin müdafi istemlerinin mutlaka bu yöntemle yerine getirileceği, ilgililerin yakalanan kişi ya da sanıklara müdafi öneremeyecekleri ya da diledikleri avukatı müdafi olarak çağıramayacakları, bunun suç oluşturduğu yukarıda belirtilen makam ve mercilere yazılı olarak duyurulmuştur. Mesleği yaralayacak bir takım ilişkilerin oluşmaması için barolarımızın bu konudaki duyarlılıklarını sürdürmeleri gerekir. F. Yukarıda açıklanan yöntemler İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve Denizli il merkezinde uygulanmakta olup, İzmir ve Denizli'nin diğer ilçelerinde paralel bir uygulama olanaklar ölçüsünde adli müzaharete barosu şeflerinin sorumlulukları altında yürütülmektedir. Zorunluluk yönteminin esas alındığı bu yerlerde tüm avukatlar görev çizelgesine alınmaktadırlar. G. Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla illerinde ise uygulama adli müzaharet bürosu şeflerinin ya da yönetim kurullarının sorumlulukları altında zorunluluk yöntemi esas alınarak tüm avukatların görev çizelgesinde bulundurulmaları yoluyla yapılmaktadır. H. Emniyet birimleriyle savcılıklarda karşılaşılan başlıca sorunlar ve bunlara ilişkin barolarımızın görüşleri şunlardır. 1. Emniyet birimleri gözaltına aldıkları bazı kişilerin A. herhangi bir olay nedeniyle bilgisine başvurulduğunu, bunun bir gözaltı sayılamayacağını, B. asker kaçağı ya da yoklama kaçağı olduğunu, bunun da adli bir olay olmaması nedeniyle cumhur kapsamına girmediğini, C. henüz bir olay nedeniyle suçlanmadığını, hakkında bilgi topladıklarını, yapılan işlemin idari bir tasarruf olduğunu öne sürerek o kişiler hakkında yasayı uygulamama eğiminde oldukları gözlenmiştir. Hangi nedenle olursa olsun özgürlüğü kısıtlanarak zabıtanın egemenliği altına giren herkes gözaltında demektir. Esasen yasada müdafi isteme hakkı, susma hakkı gibi haklardan yararlanacak kişiler için yakalanan kişi veya sanık ifadeleri kullanılmaktadır. İster kendisinden bilgi almak için olsun, isterse hakkında bilgi toplamak için olsun, zabıtanın özgürlüğünü kısıtladığı herkes gözaltında sayılır. Kişilerin özgürlükleri ancak yasanın öngördüğü hallerde ve yasal yetkililer tarafından kısıtlanabilir. Zabıta, idari görevler nedeniyle kişilerin özgürlüklerini kısıtlamak yetkisine sahip değildir. Aynı asker kaçağı veya yoklama kaçağı durumuna düşen kişi de ilgili kanuna göre sanık durumundadır. Bu görüşler ışığında barolarımız anılan yöntemlerin sürdürülmesi halinde gerekli yasal yolları kullanmaya kararlıdır. 2. Emniyet birimleri görevli avukata sadece sanığın ifadesini alırken haber vermekte, yer gösterme, keşif, kanıtlar toplanırken haber vermemektedir. Ayrıca sanık, Cumhuriyet Savcılığına sevk edilirken müdafiin yine haberi olmamaktadır. Barolarımız, yasaların eksiksiz uygulanması zorunluluğundan yola çıkarak bu biçimde elde edilen kanıtların hukuka aykırı elde edilmiş sayılacağını ve Cumhur'un 254. maddesi gereğince hükme esas alınamayacağını vurgular. 3. Bazı emniyet birimlerinde, hatta bazen savcıların bilgisi içinde 15 yaşından küçük sanıkların ifadeleri alınmakta, hatta yüklenen suçlara ilişkin kanıt toplanmaktadır. Çocuk mahkemeleri kanununun 19. maddesine aykırı olan bu tür soruşturma sonunda elde edilen kanıtlar da hükme esas alınamaz. Görevli meslektaşlarımız buna olanak tanımayacak, düzenlenen belgeleri imzalamayacak, soruşturmanın sonraki aşamalarında bu kanıtların yok sayılmasında ısrarlı olacaklardır. 4. İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 1990 taksim 1480 esas 1992 taksim 376 karar sayılı kararına paralel olarak stajyer avukatlar da yanında staj yaptıkları avukatla birlikte hazırlık soruşturmasının her aşamasına katılmalıdırlar. I. Mahkemelerin müdafi istemleri yazılı olarak barolarımıza iletilmekte, bu işle görevliler tarafından değerlendirildikten sonra baro başkanlığınca ve adli müzaharet bürosu şefliğince müdafi tayin edilmektedir. Bu noktada çıkan sorunlar ve barolarımızın görüşleri şunlardır. 1. Mahkemelerin sözlü müdafi istemleri baromuzca kabul edilmemektedir. Bazı mahkemelerin duruşma günü ya da duruşmadan 1-2 gün önce müdafi istemeleri de bu durumu güçleştirmektedir. Ayrıca böyle istemlerin müdafi kavramını yozlaştıracağı, dosyayı inceleme ve müvekkiliyle görüşme olanağı bulamadan duruşmaya çıkmanın avukatı davada figüran konumuna düşüreceği açıktır. 2. Yasanın değişik 138. maddesine göre 18 yaşından küçük, sağır, dilsiz ya da mağlul olanlara müdafileri yoksa soruşturmanın her aşamasında müdafi tayininin zorunlu olduğunda uyuşmazlık yoktur. Ancak bu durumda olmayan bir kimse sadece müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse baroca müdafi tayin edilecektir. Burada iki olasılık ortaya çıkmaktadır. A. Hazırlık soruşturması sırasında sanık sorguya çekilinceye kadar böyle bir istemin yerine getirileceği tartışmasızdır. B. 18 yaşından küçük, sağır, dilsiz ya da mağlul olmayan sanığın sulh hakimince sorguya çekildikten ya da savcı tarafından serbest bırakıldıktan sonra müdafi seçebilecek durumda olduğu kabul edilmelidir. İşte bu noktadan sonra avukatın kamu hizmetinden kaynaklanan görevinin sona erdiği, avukatın bağımsızlığı ilkesine göre işi reddetme hakkının olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle İzmir, Muğla, Uşak baroları bu durumdaki sanıklara ancak koşulları var ise avukatlık kanununun adli müzaharete ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği, aksi durumda baroca müdafi atanmasına gerek olmadığı, böylelikle avukatın emeğinin sömürülmesinin bir nebze önüne geçirebileceği görüşündedirler. Denizli, Manisa, Aydın baroları ise 3842 sayılı yasayla değişen 138 ve 139. maddeler gereği görevin sanık tarafından başka müdafi seçilmediği sürece davanın sonuna kadar süreceği ve soruşturmanın her aşamasında barodan müdafi talep edebileceği düşüncesindedirler. Öte yandan ister re'sen ister istek üzerine atansın, baro tarafından görevlendirilen avukatın müvekkiliyle serbest meslek mensubu olmanın sonucu olarak ücret ilişkisine girmesini engelleyen bir yasal düzenleme yoktur. Kuşkusuz bu ilişkiye giren avukat artık 146. maddeye göre ücret isteminde bulunamayacaktır. B. Cumhur değişik 146. maddesi baro tarafından tayin edilecek müdafiye ücret ödenmesini düzenlemektedir. Barolarımızın bu konuya ilişkin önerileri şunlardır. A. Hazırlanacak ücret tarifesi gerçekçi olmalıdır. Esasen özveriye dayalı olan bu hukuki yardımların karşılığı nimet külfet dengesini yansıtmalıdır. B. Avukat hak ettiği anda ücretini alabilmelidir. Bu konuda çıkabilecek bürokratik engeller bertaraf edilmelidir. C. Avukatın tevdi edilen iş için yapacağı giderlerin nasıl karşılanacağı başlı başına bir sorundur. Özellikle hazırlık aşamasında müvekkiliyle buluşması ve ilgili birimlere ulaşması için yapılan giderler başta olmak üzere tüm giderlerin derhal karşılanması zorunludur. Bunun için öncelikle müvekkil ya da yakınları tarafından giderlerin karşılanması istenmelidir. Ancak bu istem mesleğin saygınlığına ters düşmeyecek ve müdafi istemi için caydırıcı olmayacak bir üslupla yapılmalıdır. Buna olanak bulunamazsa giderler yasaya göre Türkiye Barolar Birliği'ne ayrılan ödenekten karşılanmalıdır. Barolarımız ulaşım için resmi araçlardan yararlanılmasını avukatın bağımsızlığı ilkesine aykırı düştüğü için benimsememektedirler. Ancak ulaşılması güç, avukat bulunmayan ve küçük yerleşme birimlerindeki özellikle gece müdafi istemlerinde avukatın güvenliği ve ulaşım güçlüğü sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle durumlarda yukarıda alınan ilkeye titizlikle uyulması kaydıyla istinaden resmi araçlardan yararlanılması sağlanmaktadır. Baroların müdafi tayini ve doğuracağı sorunlar barolara bürokratik ve mali yükler getirmektedir. Gerektiğinde bu işler için personel istihdamı da dahil olmak üzere baroların bu ek giderleri de şimdilik aynı ödenekten karşılanmalıdır. Yukarıda sayılan giderler için 146 taksim 2 maddede belirtilenden ayrı bir kaynak oluşturulması yasal düzenleme gerektirdiğinden bu konuda girişimlere hemen başlanmalıdır. Saydığımız sorunlar dikkate alınmadığı takdirde yasa değişikliği hiç beklenmedik biçimde işlemez hale gelebilir. C. Barolarımız yakalanan kişi ya da sanıklara A. yasanın değişik 135. maddesinde sayılan haklarının yakalama anında hatırlatılması. B. Kişinin müdafi talebi varsa bu talebin derhal ilgililere iletilmesi ve bu takdirde müdafi gelmeden ifade alınmaması ya da sorguya başlanmaması gerektiğini vurgularlar. Aksine uygulama yasaya aykırı olur ve yine yasanın değişik 254. maddesi gereğince elde edilen kanıtlar hükme esas alınamaz. Meslektaşlarımız hazırlık soruşturmasındaki tüm belgelerin ve bu arada ifade tutanağının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını, örneğin müdafi talebi varsa tutanağa geçirilip geçirilmediğini sonraki aşamalarda araştırmak zorundadırlar. Cuma'ya göre sorgunun değil soruşturmanın bölünemezliği ilkesi esastır. Sorgu hazırlık soruşturmasının bir bölümüdür. Bu nedenle zabıta ve savcılıktaki ifade alınmalarında avukatın müdahale etme hakkı vardır. Yasanın değişik 106 ve 108. maddelerinde sulh hakimi önündeki sorguda müdafiin sanıktan sonra dinleneceği hükme bağlanmıştır. Buna karşın kişinin zabıta ve savcılıkta ifadesi alınırken müdafiin müdahalesini engelleyen bir hüküm yoktur. Müdafi bu aşamada bazı soruların sorulmasına karşı çıkabileceği gibi bazı sorulara cevap verilmemesini isteyebilecektir. Meslektaşlarımız bu hukuksal yetkinin sahibi ve takipçisi olacaklar. Aksi halde düzenlenecek tutanağı 105 taksim 7E maddede belirtildiği üzere gerekçe göstererek imzalamayacaklardır. D. Tutuklama istemi ile mevcutlu olarak sevk edilen sanığın sorgusunda müdafiin hazır olması halinde Cumhuriyet Savcısının da hazır bulunması zorunludur. Sorgudan sonra önce savcının sonra müdafiin dinlenmesi gerekmektedir. Bu usulün de uygulanır hale getirilmesi baroların ve meslektaşların takipçi olmalarıyla mümkündür. 3842 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin öneriler. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi. CUMHUK ile DGM'nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 3842 sayılı kanun yürürlüğe girmiş bulunuyor. İşkenceyi önlemek için yargıda reform vaatleriyle iş başına gelmiş olan koalisyon hükümeti bu ilk yasa ile gerçek yüzünü ortaya çıkardı. 3842 sayılı yasa bir reform yasası değildir. Aksine Cumhurbaşkanı'nın vetosu ile bir ortaçağ yasası olarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 31. maddesi bu kanunun 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20 ve 22. madde hükümleri devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmaz. Bunlar hakkında 1412 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununun bu değişiklikten önce yürürlükte olan eski hükümleri değiştirilmeden önceki halleriyle uygulanır. Hükmüyle işkenceden korunacak ve korunmayacak vatandaş statüsü oluşturulmuştur. İşkence iddialarının en yoğun olduğu siyasi suçlar bu yasayla kesinleştirilen kısa süreli gözaltı, susma ve avukat hakkı gibi temel haklardan yoksun bırakılmıştır. Yasa getirdiği çifte standartla halkı bölen bir hukuksuzluk belgesi olan TMY'ni meşrulaştıran, olağanüstü bir mahkeme olan DGM'lerini olağan kılan bir hukuksuzluk belgesidir. Yasa koyucu halka bir eliyle şerbet, bir eliyle zehir sunmuştur. Bu yasa karşısında hukukçular olarak bizim görevimiz, anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olan bu yapıyı teşhir etmek ve anayasada ifade edilen yasa önünde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi için mücadele etmektir. Bu konuda birincil görev barolara düşmektedir. Hukukta yaratılan çifte standarda karşı çıkmamak, hukuksuzlukla birleşmek olacaktır. Yasanın bugünkü biçimiyle avukatlara yeni sorumluluklar getirdiği de açıktır. Yasa ile adli suçlar için getirilen korumanın insan haklarına uygun bir yapıya kavuşturulması için yasanın özellikle 12 ila 22. maddeleri arasında yer alan hükümlerinin pratiğe uygulanmasında aşağıdaki noktalara özen gösterilmesini öneriyoruz. 1. Baro, acilen bir hukuk yardımı formu düzenlemelidir. Bu formda zanlının ve görevli avukatın kimlik bilgilerinin yanında davet eden makamın ve görevlinin adları ile avukatın çağrılma, çağrı yerine varış ve ayrılış saati ile görevli avukatça doldurulacak olay raporu ve yaptığı masraflar yer almalıdır. Bu form aynı zamanda görev belgesi sayılmalıdır. 2. Zanlının hukuk yardımı almak istediği avukatı ismen belirlemesi halinde dahi bu avukat baro kanalıyla çağrılmalıdır. Böylece kimi karakolların diledikleri avukatı önerme eğilimleri kontrol altına alınmış olacaktır. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na baroca yapılacak başvurularla hazırlık aşamasındaki evrakın 3 örnek yapılması ve bir örneğinin aynı anda avukata verilmesinin sağlanması talep edilmelidir. Barolar zanlıya susma hakkının ifade alma sırasında değil, yakalandığı anda anımsatılacağı, zanlının avukat istemesi halinde suça ilişkin hiçbir işlemin yer gösterme tutanağı, açıklama gibi yapılamayacağı, aksi halde düzenlenen belgelerin hukuken yok sayılacağı konusunda polisin ve diğer görevlilerin özenle uyarılması gerektiğini ilgili bakanlıklara iletmelidir. 3. Yardım için çağrılan arkadaşın çekilme hakkı korunmalı, makul sebeplere dayalı çekilme isteğinin bildirilmesi halinde bir başka avukat baroca görevlendirilmelidir. Bu uygulama mazeretli arkadaşlar yönünden de geçerli olmalıdır. 4.